Ne kadar güzel bir giriş cümlesi, değil mi? Hayatımın en mutlu anıymış. Bilmiyordum. Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şey de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. Hayatımızın en mutlu anını yaşıyor olduğumuzu nasıl anlarız? O anın içinde, içimizde bir şeyler kıpır kıpır ederken, tüm dünya üzerimize titriyormuş gibi görünürken bile, o anın en kıymetli olduğunu bilebilir miyiz? Mutluluk anını genelde yaşarken anlamayız. Sıradan, normal bir an olarak düşünürüz. Sonrasında bu anın bize hatırlattığı şeyi mutluluk olarak tanımlarız. O andan kalan bir hatıra, anı, fotoğraf, eşya. Mutluluk eşyaların yansımasıdır çünkü. Hayatımızın en mutlu anı olduğunu bilsek, o andaki biz olabilir miyiz? Aynı duyguları yaşayabilir miyiz? Bilinmez. Yıllar sonra bir eşyaya, bir fotoğrafa ya da yalnızca bir kokuya bakıp içimizde dalga dalga kabaran hatıralarla anladığımız şeydir mutluluk. O anın içinde kaybolmuş, sıradan bir günde farkına varamadığımız ama sonradan geri dönüp baktığımızda işte buydu dediğimiz belki de hayatımızın en değerli anıdır. Merhaba, ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. Bugün Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanını konuşacağız. Ama sadece bir kitap olarak değil, bir aşk hikayesi olarak da değil. Eşyaların ve anıların iç içe geçtiği, bir müzenin inşa edildiği, kaybedilenin geri getirilmesi uğruna harcanan bir ömrün hikayesi olarak ele alacağız. İstanbul'un arka sokaklarında bir aşk. 1975 yılının İstanbul'u. Gösterişli düğün davetlerinin hazırlandığı, şık restoranlarda nişan yemeklerinin verildiği, zengin ailelerin oğullarının kariyer planlarının titizlikle yapıldığı o dönem ve o dönem içinde bir aşkın filizlenişi. Kemal ve Füsun'un hikayesi bir çanta ile başlar. İçinde geçmişin ve geleceğin izlerini taşıyan, Kemal'in hayatını değiştirecek o küçük detay. Jenny Colon marka sahte bir çanta. Füsun'un elinde tuttuğu pahalı bir Avrupa markasının taklidi olan bu çanta aslında kitabın en sembolik nesnelerinden biri. Çünkü bu çanta yalnızca bir mola aksesuarı değil, aynı zamanda sınıfsal farkları, Kemal ve Füsun'un ilişkisini ve Füsun'un hayata dair kırılgan umutlarını temsil eden bir nesneydi. Kemal, nişanlısı Sibel'e bir hediye almak için Beyoğlu'ndaki Şanzelize butiğe girdiğinde hayatının akışını değiştirecek o anla karşılaşır. Kasada çalışan genç kız, yıllardır görmediği uzaktan akrabası Füsun'dan başkası değildir. Füsun, elinde Jenny Colon marka bir çantayla durmaktadır. Gözleri biraz çekingen, biraz da gururlu. Bu çanta, onun batılı ve modern bir kadın gibi görünme arzusunun bir parçasıdır. O dönem İstanbul'unda özellikle orta ve alt sınıftan gelen genç kadınlar için lüks markalar ulaşılmazdır. Ama onların taklitleri bile bu dünyaya bir adım daha yaklaşmanın bir yoludur. Kemal çantayı fark ettiği anda Füsun'a olan ilgisi büyümeye başlar. Çanta onun gözünde yalnızca bir moda ürünü değil, Füsun'un dünyaya nasıl baktığını, nasıl biri olmak istediğini anlatan bir işarettir. Onun masumiyeti ile arzular arasındaki o ince çizgiyi simgeler. Kemal, farkında olmadan bu çantayı ve Füsun'un ona yüklediği anlamı sahiplenir. Füsun'un çantayla olan ilişkisi aslında onun hikayesinin de bir yansımasıdır. Hayat boyunca olmak istediği kişiyle ona izin verilen kişi arasındaki çatışmayı yaşar. Çanta gibi o da bir başkasının gözünde sahte ya da eksik görülen biri olur. Bir süre sonra tıpkı Kemal'in koleksiyonundaki diğer parçalar gibi o çantada bir hatıra nesnesine dönüşecektir. Füsun'un kaybolan gençliği gibi. Bu yüzden Jenny Colon çantası yalnızca bir eşya değildir. O, Kemal ve Füsun'un hikayesini başlatan ama aynı zamanda onların asla birleşemeyeceğini de en baştan haber veren bir işarettir. Kemal, nişanlanma hazırlıkları yaptığı bir dönemde yıllardır görüşmediği uzaktan akrabası Füsun ile karşılaşır. Ve bu karşılaşma bir anı değil, bir saplantının başlangıcı olur. Merhamet apartmanının loş ışıkları, eski İstanbul'un kalabalık sokakları, ağır perdelerin ardından süzülen kederli akşamlar. Tüm bunlar Kemal ve Füsun'un aşkına fon olurken biz de Orhan Pamuk'un kalemiyle İstanbul'un bu kayıp zamanlarını adeta bir film sahnesi gibi izleriz. 1975 İstanbul'unda sosyete hayatı. İstanbul'un elit kesimi için hayat, şehrin kalabalık caddelerinde değil, ihtişamlı balo salonlarında, lüks restoranlarda ve Boğaz'daki yalı davetlerinde yaşanıyordu. Avrupa görmüş ailelerin zarafetle yetiştirilmiş kızları, Paris'ten sipariş edilen en son moda elbiseleriyle davetlere katılıyor, erkekler ise ithal takım elbiseleri içinde ağır puro kokuları eşliğinde iş dünyasının geleceğini tartışıyordu. Beyoğlu'nda, Nişantaşı'nda yürüyen sosyetik hanımlar, İtalyan çantalar, Fransız parfümleri ve pırlanta işlemeli broşlarla süslenmişti. Akşamları şehir kulübünde ya da Hilton'un terasında düzenlenen kokteyller, şehrin en zenginlerinin buluşma noktasıydı. İçki bardaklarında kristal yansımalar, dudaklarda kibar bir tebessüm, masalarda ise dönemin en büyük iş adamlarını belirleyen fısıltılar dolaşırdı. Sinemaya gitmek, sıradan halkın yaptığı gibi eski salonlarda film izlemek değil, Lale Sineması'nda en ön sırada yer ayırtmak demekti. Kadınlar saçlarını Teşvikiye'nin ünlü kuaförlerine topuz yaptırır, erkekler marka saatlerini kollarına takarak sosyetik partilere katılırdı. Moda sadece kıyafetlerde değil, konuşma tarzında da kendini belli ederdi. Frank çekelimeler cümlelere ustaca serpiştirilmiş, eğitimini yurt dışında tamamlamış olmak bir ayrıcalık olarak taşınırdı. Her şey dışarıdan kusursuz görünse de bu ışıltının ardında gizli rekabetler, statü kaygıları ve mutsuz evlilikler saklıydı. Çünkü İstanbul sosyetesi yalnızca şık bir yaşam sürmekle kalmıyor, aynı zamanda büyük bir sahnenin oyuncuları gibi üzerine biçilen rolleri oynuyordu. Ama Füsun, onu gerçekten tanıyor muyuz? Füsun, iki dünyası olan kadın. Kemal'in bir alıntısıyla devam edelim. Füsun'un aslında en çok ilgi duyduğu şey ne benim gövdem ne de genel olarak erkek vücuduydu. Asıl merak ve heyecanı kendisine, kendi gövdesine ve hazlarına yönelikti. Kitap boyunca iki farklı Füsun görüyoruz. Biri genç ve aşık olan Füsun. Küçük yaşta zorbalığa, baskıya, tacize maruz kalmış, çocukluk hayallerini erkenden kaybetmiş ama yine de gözlerinde ışık taşıyan bir genç kız. Kemal'in gözlerinde belki de en saf haliyle gördüğümüz Füsun. Ve diğeri hayata küskün, umursamaz Füsun. Sigara hizmetlerini söndürüşüyle bile içindeki kırgınlığı anlatan, kelimeler yerine suskunlukla konuşan bir kadın. Onu anlatırken yalnızca Kemal'in gözlerinden bakabiliyoruz. Kitabın ikinci kısmındaki Füsun ise tamamen silik. Kendi benliğini tanıyamamaya başladığı, umursamazlığı, hatta çok az konuşması, sesini sigarayı söndürüşüyle bile insanlara anlatmaya çalışması onun yardım çığlıklarını kanıtlıyor. Kemal her ne kadar Füsun'u detaylı anlatmaya çalıştığını, ona ait her anın eşyasını hafızasına yazdığını dile getirse de Kemal de Füsun'u tanıyamadı. Füsun'un ne kadar değer verdiğini bildiği küpenin varlığını bile fark edemeyecek kadar. Çünkü Füsun'un gerçek hislerini, onun ne düşündüğünü, ne istediğini bilmiyoruz. Kemal'in hafızasında Füsun'a dair tek şey onun bıraktığı nesneler. Bir küpe. O küpe Füsun için ne ifade ediyordu? Onun en değer verdiği eşya olmasına rağmen Kemal yıllarca farkına bile varmadı. Çünkü Füsun onun için bir insan değil, aynı zamanda bir saplantının nesnesine dönüşmüştü. Kemal gerçekten aşık mıydı, yoksa kaybetmenin acısından mı zevk alıyordu? Kemal'in bitmeyen acısı, aşk mı, takıntı mı? Kitabın başından sonuna kadar Kemal'in acısını iliklerimize kadar hissediyoruz. Onun için zaman duruyor. Füsunsuz geçen her an bir azap gibi. Ama bir noktadan sonra bu acı bir bağımlılığa dönüşüyor. Kemal itiraf ediyor. Geçen zaman Allah'tan yalvararak dilediğim gibi hatıralarımı zayıflatmıyor. Çektiğim acıyı daha dayanıl kılmıyordu. Her güne ertesi günün daha iyi olacağını, onu birazcık olsun unutmuş olacağımı umarak başlıyor. Ama ertesi gün karnımdaki ağrının hiç değişmediğini, acısının sürekli yanan kuvvetli bir kara lamba gibi içimi karartmaya devam ettiğini hissediyorum. onu birazcık daha az düşünebilmeyi, zamanla onu unutabilmeyi başardığıma inanmayı ne çok isterdim. O artık Füsun'un peşinde koşan bir aşık değil. Füsun'un hatıralarıyla yaşayan bir adam. Füsun'un ailesiyle sofraya oturması, onun yaşadığı evi kutsal bir mabet olarak görmesi, Füsun'un dokunduğu her nesneyi bir tapınak objesi gibi saklaması. Bunlar bir aşkın işaretleri mi? Yoksa yalnızlığa mahkum olmuş bir adamın çaresizliği mi? Ve işin en acı yanı, Kemal'in aslında yalnızca aşkı değil, bir aileyi de arıyor olması. Babasıyla ve annesiyle ilgili anıları silik. Babasının ölümü onu çok fazla etkilemiyor gibi görünüyor. Ama Füsun'un babası öldüğünde aynı kalbi kendi içinde hissediyor. Belki de yıllarca Füsun'un evinde zaman geçirmesi, Füsun'un ailesini kendi ailesi gibi görmesi, yalnızlığını bastırmak için. Ama her şey sona erdiğinde Kemal'in geriye kalan tek şey oluyor. Eşyalar. Eşyaların dili. Anıların müzesi. Kitap boyunca eşyalar karakterlerden bile daha canlı. Bir sürahi, bir rakı bardağı, köpek figürlü bir biblo. Hepsi geçmişin bir yankısı gibi Kemal'in zihnine kazınıyor. Ve işte buradan Masumiyet Müzesi doğuyor. Orhan Pamuk'un kaleminden çıkıp gerçek bir mekana dönüşen bir müze. Çukurcuma'da Kemal'in anılarının izlerini sürebildiğimiz, onun aşkının ve saplantısının somutlaşmış halini görebildiğimiz bir yer. Bir romanın sayfalarından çıkıp taş duvarlara, vitrinlere, cam mekanlara dönüşmesi. Bir karakterin hayalden gerçeğe uzanan bir yolculuk yapması. Masumiyet Müzesi, eşyaların sessiz hatırası. Çukurcuma'nın eski sokaklarında sıradan bir Osmanlı konağı gibi görünen Masumiyet Müzesi aslında kaybolmuş bir aşkın izlerini saklayan bir zaman kapsülü. Girişte cam bir vitrinde 4213 sigara hizmeti karşılıyor ziyaretçileri. Füsun'un içtiği, Kemal'in sakladığı her bir anıyı taşıyan sigaralar. Bir köşede altın renkli küpeler, yıllarca fark edilmemiş küçük ama anlamlı bir ayrıntı. Yanlarında merhamet apartmanından bir sürahi ve rakı bardakları. Sofrada süzülen sessizliklerin tanıkları. Eski sinema biletleri, Füsun'un ruj izleriyle sararmış Yeşilçam filmlerine dair hayallerini fısıldıyor. Son odada ise Kemal'in anılarla dolu dünyası. Bir yatak, bir sandalye ve raflara dizilmiş defterler ve bisiklet. Ziyaretçilerine sessizce şunu hatırlatıyor. Hayatımızın en mutlu anları çoğu zaman yaşarken bile fark edemediklerimizdir. Eğer kitabı okuduysanız müzeyi gezerken bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissedeceksiniz. Eğer kitabı okumadıysanız belki de oraya adım attığınızda Kemal'in ruhunu orada bir köşede sizi izlerken hissedeceksiniz. Sibel, zarafetin ve kaybedişin sessiz temsilcisi. Sibel, İstanbul'un zarif, eğitimli ve kendinden emin kadınlarından biri. Güzelliği yalnızca dış görünüşünde değil, tavırlarında ve sözlerinde de kendini gösteriyor. İncelikle seçilmiş kıyafetleri, sofistike duruşu ve asaletini hiç kaybetmeyen konuşma tarzıyla gerçek bir İstanbul hanımefendisi. O, toplumun modern, özgür, uygar kadını olarak tanımladığı ama aslında bu kalıpların içinde incelikle yaralanmış bir figür. Kemal onu aldatmasına rağmen öfkeyle bağıran, hesap soran biri olmuyor. Tersine kendisini küçük düşürmeden bu hiyaneti kabulleniyor. Çünkü Sibel'in zarafeti yalnızca dış dünyaya gösterdiği bir maske değil, karakterinin bir parçası. Kültürlü ve uygar olmak da herkesin birbiriyle eşit ve özgür olması değil, herkesin kibarca diğerleriyle eşit ve özgürmüş gibi davranmasıdır diyerek yaşadığı hayal kırıklığını bile bir tür kibarlık içinde saklıyor. O, kaybeden taraf gibi görünse de aslında en güçlü olan. Kendini tüketen bir aşka saplantılı kalmıyor, yaralarını göstererek değil, sessizce iyileştirerek ilerliyor. Kemal'in hayatındaki en büyük pişmanlıklardan biri olan Sibel, hatırladıkça değer kazanan ama asla geri dönülemeyen bir geçmiş gibi İstanbul'un kalabalığında kayboluyor. Füsun'un ölümü, sessiz bir kırılma anı. Füsun'un ölümü bir aşk hikayesinin sonu değil, yıllardır birikilmiş suskunlukların, kayıpların ve yanlış zamanlarda yaşanmış duyguların trajik bir kapanışı. O gece Çukur Cuma'da ağır bir hava vardı. Yıllarca ertelenmiş hayallerin, geç kalınmış mutlulukların gölgesi Füsun'un gözlerine yerleşmişti. Sanki her şeyin farkındaydı ama hiçbir şey söylemeyecekti. Son sigarasını yaktı, belki de her zamankinden daha derin bir nefes çekti. O an geçmişin tüm ağırlığı omuzlarına çöktü. Arabayla hızlı ilerlerken içinde biriktirdiği öfke, hayal kırıklıkları ve kaçırılmış yıllar sanki bir noktaya ulaşıyor, onu nefessiz bırakıyordu. O geceye kadar kendini hep başkalarının gözünde tanımlayan Füsun, belki de ilk kez hayatını kendi elleriyle yönlendirmek istemişti. Ama kader onun için çoktan başka bir son yazmıştı. Çarpışma anı, Kemal'in hayatını ikiye bölen bir çizgi gibi. Öncesinde umut, sonrasında ise sonsuz bir boşluk. Füsun, hayatın her anında olduğu gibi, ölümüyle de Kemal'in dünyasına bir müze eşyasına dönüşecekti. Onun hatırası artık bir fotoğraf, bir sigara izmariti, bir küpe ya da eskimiş sinema biletiyle yaşamaya devam edecekti. Ama hiçbir eşya onun kaybının yarattığı sessizliği dolduramayacaktı. Son sözler. Eğer bu kitabı okuyacaksanız ona sadece bir aşk hikayesi gözüyle bakmayın. İçinde İstanbul'un değişen yüzünü, zamanın ve anıların nasıl bir müze haline geldiğini, aşkın ve saplantının nasıl iç içe geçtiğini göreceksiniz. Ve belki de hayatınızdaki en mutlu anın ne olduğunu düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü en mutlu anlar genellikle farkına varmadan yaşadığımız anlardır. Hayatımın en mutlu anıymış. Bilmiyordum. Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şeyde bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Sena Pelin Yavuz. Hoşça kalın.